Selam doktor, nasılsın?
İyiyim Fatih, sen nasılsın?
Ben çok iyi değilim. Hafif anksiyeteler başladı.
Allah Allah, niye?
Hayırdır inşallah.
Hayırdır inşallah, nereden çıktı şimdi?
Her şey on numara.
Evet, o kadar mutlusun normalde. Hayatının en güzel dönemi değil mi?
Vallahi değilmiş galiba. Yani eve kapandığımız ilk günden beri aklımın kenarında hep şey vardı. İnşallah anksiyete başlamaz. Yani bu kadar çaresiz bir anda başlamamalı bu diye. Başlamadı da. Herhalde şu an benim 45. günüm falandır. Belki daha fazla olmuştur. Tam daha fazla oldu. Ve bugün ilk kez sabah kalktım ve bir huzursuzluk, bir iç sıkıntısı. Aman Allah'ım, yoksa anksiyete mi geliyor? Çünkü bende eskiden vardı yani. Bayağı yüksek seviyede ki arada bir de şey oluyordu. Panik atak oluyordu. Böyle bir onun korkusu var. Onun için yayından önce, yani ben 5 dakika önce evde koşu antrenmanı yapıyordum. İşte squat falan yaptım. Gerilme, esneme. Hani bir şekilde spor yaparsam belki hafifletirim diye. Ki hafiflettim de biraz. Sende anksiyete var mı?
Şu son bir haftadır falan yok. Ama ilk başlarda, ilk haftalarda oldu. Bayağı akşamları biraz tutuyordu. Böyle ben bütün gün boyunca şey yapıyordum. Haberleri okumamaya, işte Twitter'a falan hiç girmemeye, gündemle ilgilenmemeye çok özen gösteriyordum. Ama akşam saatlerinde hani bir olaya hakim olayım diye işte rakamlar falan açıklandığında her zaman girdiğimde şöyle bir hafiften tık tık tık tık alttan hissettiriyordu. İki bira içip hemen saçma sapan bir dizi Netflix ve hayatıma devam ediyordum.
Yani beni biraz da anksiyete şey yapıyor. Bu FOMO hastalığı, yani Fear of Missing Out. Bir şeyleri kaçırma korkusu. 7-24 elde telefon vesaire, işte hiçbir şeye konsantre olamama. Sonunda belliydi yani. Geliyor gibiydi. Ama bilmiyorum, belki de gelmeden engellerim. Zamanında ben de çünkü çok yoğun vardı. Arada bir de panik atağa çeviriyordu. Sen de hiç panik atağa çevirdin mi anksiyeten bugüne kadar?
Üniversite yıllarında bir iki kere oldu.
Kötü bir anın var mı hatırladığın?
Yani kötü anım, şimdi o zamanlar daha tam olarak olayın ne olduğunu anlamıyordum. Anksiyetem tuttuğunda ya yani çok uzun süreler yalnız kaldığım için ve yalnız yaşıyordum. Mesela sınavlara hazırlanma döneminde hiç insanlarla birlikte olmadığım zamanlarda hani o anksiyetenin altta yatan sebebi aslında hani işte sınava hazırlanma stresleri falan mı, yoksa gerçekten hani anksiyete bozukluğu gibi bir şey var mı, onu ayırt edemediğin için kafanda her zaman bir şeye bağlıyorsun. Abi işte çok fazla sigara içtim, çok fazla ders çalıştım, ondandır. Ben 2 dakika bir dışarı çıkayım, hava alayım, geçer birazdan diye şey ediyordu. Ve panik atak olduğunda da işte böyle yatağa şeyde koltukta yatayım durayım, birazdan geçecek, birazdan geçecek, derin nefesler al diyerek kendime bir şey diyordum. Ama öyle tam olayın hani panik atak olduğunu yıllar sonra, bak ben de böyle şeyler yaşadım, başkası anlattığında dank etti bana da. Olayı yaşarken olayın şeyini anlamıyordum. Sende nasıl oluyor?
Ben de bir kere çok kötü oldu ki ondan sonra da bir sene ilaç içtim. Öyle geçti. Bir toplantıdaydım bir reklam işi için. Çok büyük bir firmayla toplantıdayız ki böyle uzun zamandır arzuladığımız bir toplantı. O firmanın yerindeyiz. Ve kalabalık bir toplantı yani. 10 kişi vardır belki. Bizim taraftan bir tek ben varım. Karşı taraf komple girmiş toplantıya. Toplantının bir noktasında böyle alttan alta gelmeye başladı bana. İnanılmaz sıkıntılar. Ama toplantıyla ilgili değil yani. Bir sebebi, bir gerekçem yok yani o an. Diyorum sabret, sabret, sabret ve biliyorsun toplantılar dünyanın en gereksiz şeyleri ve bitmiyor yani.
Evet.
O kadar gereksiz yerlere doğru gitti ki artık sinirlerim çok bozulmaya başladı.
Klasik.
Ve yani o an bir karar almak zorunda kaldım. Yani dedim ya şu an ben bu masayı falan devireceğim. Hani hepinizin hayatını sikerim lan. Ne anlatıyorsunuz bana falan gibi bir terbiyesizlik yapacağım. Ya da diyeceğim ki benim gitmem lazım. Hani hiçbir açıklama
Hiç açıklama
yapmadan.
vermeden değil mi? Arkadaşlar ben bitti. Benim bitti.
Yani dedim diğerinden en azından iyidir. Yani o da hoş değil bir anda şey yapmak. Ya bir de canım şey demek istemiyor. Yani benim anksiyetem başladı, gitmek istiyorum demek istemiyor canım. Biraz böyle hoş gelmiyor yani, sanki hani benim psikolojik bir rahatsızlığım var. Şu an kalkmam lazım gibi, onu da diyemedim. Hani utandım. Dedim benim çok acil kalkmam lazım. Kusura bakmayın lütfen. Hani bütün dediklerinizi algıladım. Size en kısa zamanda işte dönüş yapacağım. Hemen dedim çıkmam lazım. Herkes böyle bir ne oluyor falan. Böyle baya böyle hadi bay bay deyip çıktım. Hani 10 saniye
Tam
sonra odada yoktum ben yani.
celebrity
Evet, belki de şey bile olmuştur.
kalkışı.
Reklam dünyasının dahi çocuğu. İşte bu çocuklar
Evet.
da böyle çılgın olur. Değişik hareketleri var. Bizim gibi değil ki.
Evet. Ben anlayacağımı anladım. Ben gidiyorum.
Ki o işi aldık yani, daha sonra
İyi bari.
Olumsuz bir şey olmadı. Sonra çıktım oradan Levent'teyim. Eve gitmem lazım. Evde işte Teşvikiye'de. Dedim nasıl gideyim? Dedim metroya binebilirim. Ama dedim şimdi ya metroya şey olursa, bozulursa giderken tünelin ortasında kalırım, kafayı yerim. Dedim metro olmaz, çok tehlikeli. Dedim taksiye bineyim, çok fazla trafik var. Dedim trafikte kafayı yiyebilirim, o da olmaz. Ondan sonra dedim ben bari koşayım. Koşarak eve gideyim. Biraz koşmaya başladım, sonra kısa bir süre sonra anladım ki yok yani. Hani en mantıksız en mantıksızı bu yani. Eve koşmam bir saat, bir buçuk saat en az sürer. Hem o kadar koşamam hem de bir buçuk saat olmaz. O an kafamda şey var. Ev benim korunaklı bölgem yani. Eve varırsam geçecek. Kafamda öyle bir şey yaptım. En hızlı şekilde gitme nasıl olacaksa ona döneyim bari dedim. Dedim bir risk alayım metroya bineyim. Metroya bindim, metrodan indim Osman Bey'de. Osman Bey'den bir 10 dakika falan benim evime gitme mesafesi. Yürüyorum eve böyle bir kilometre falan kaldı. Artık dayanamayacağım, çok kötü oldum. Depara kalktım. Ben deparla koşuyorum. Bir yandan şey korkusu başladı. Şimdi ayaklarım birbirine takılacak. Ve taklalar atıp düşeceğim. Her yerim patlayacak. Onun için durayım. Olay şeye döndü. Bir duruyorum, yürüyorum. Sonra diyorum ama eve gitmem lazım. Bir daha depar atıyorum. 100 metre sonra bir daha duruyorum. İşte bu çok tehlikeli diye böyle cidden çok çok çok kötüydü. Ve enteresan bir şekilde kapıyı açtım. Eve girdim ve her şey bitti. Yani hiçbir korku kalmadı. Böyle pamuk gibi oldum.
Allah Allah.
Ve ondan sonra şey dedim yani tamam benimki artık bu makul bir durumda değilim ben. İlaç içeyim. Araştırdım falan biraz. Niye böyle falan diye. Bu arada anksiyete ile ilgili yani anksiyete ve panik atakla ilgili işte o dönem araştırırken bana enteresan gelen bir iki detayla karşılaştım. Onu anlatayım. Anksiyete şuymuş. Aslında anksiyete insanoğlunun bir survivor mekanizması. Hmm. İlk insan bizim atalarımız. Bir tehlikeyle karşılaştığında mesela işte kaplan geldi. Diyor ki benim kaçmam lazım.
Ya da dövüşmem lazım.
Ya da aksi peki, ya da evet. Evet yani ben bunu...
Flight or fight.
Evet hani gözüm kesiyorsa ben bunu döveyim. Bu ikisinden birisi moduna geçiyor. Ve direkt vücut bundan sonra artık hazırlıyor sana kaçma ya da saldırma şeylerini. İşte mesela yüzümüzün bembeyaz olması şeydenmiş. Kaçmamız ya da işte savaşmamız için... Bütün kanı vücut baldırlara gönderiyor. Hı. İşte kollara falan gönderiyor. O lazım çünkü o an bize. Onun için senin işte kafada kan kalmıyor. Yüzün işte bembeyaz oluyor. Aslında bütün amaç sen daha iyi koş diye yapıyor. Ondan sonra başka ne vardı? İşte solunum hızlanıyor. Çünkü işte sana çok oksijen gerekecek birazdan. Hani çok hızlı hızlı nefes al ki daha çok oksijenle dol. İşte terleme işte eller terler ya böyle.
Evet.
Aslında o... Birisi seni işte atıyorum buradaki kaplan olsun seni tutamasın diye. İşte tuttuğunda kaysın vıcık diye ve hani yakalanma gibi gibi. Böyle yani o an anksiyete esnasında vücudun yaşadığı her şey aslında savaş ya da kaç mantığının vücudun hazırlanması. Sadece tek sıkıntı benim o an savaşacak ya da kaçacak hiçbir durumum yokken vücut bir şekilde beyne yanlış bir... Sinyal gidiyor. Senin kaçman ya da savaşman lazım diye ve ben işte bir anda kendimi Levent'te acaba koşsam mı, metroyu mu binsem ne yapsam şeyinde buluyorum ama aslında hiç gerek yok ama işte kabul edemiyorsun o an onu. O an dünyanın en mantıklı şeyi eve varmaya çalışmak. Birisi dese ki yani abi ki öyle oluyor. Mesela birisine anlatıyorsun. Abi diyorsun bak ben de böyle böyle şu an diyorsun. O seni algılayamadığı için şey diyor yani abi sakin ol ya.
Geçecek abi bir dur ya.
Yani öyle değil işte lan sen ben bilmiyor muyum yani abi bir şey yok falan diyor.
Stres yapma ya.
İnsanın daha da çok siniri bozuyor bu psikolojik evet. Hastalıkların öyle bir sıkıntısı var. Şimdi atıyorum ateşin olsa ateşini ölçer A der 39 sen yanıyorsun abi der senin için üzülür mesela. Seni anlar empati yapabilir ve sana makul çözümler üretmeye çalışır sana yardımcı olmaya çalışır ama işte anksiyeten var dedin mi şey gibi oluyor. Yani işte hava mı atıyorsun sen yani anksiyeten var benim. Triplere girmişsin sen. Bizim de işte sorunlarımız var. Hani neyin derdindesin sen falan.
Zaten hemen öyle oldu. Peki sıkıntın ne falan diye böyle ufaktan anlamaya çalışırlar. Bir iki soru sorarlar. Sen de hani o anda meşhurlaştırmak için işte abi iş güç ya abi insanlar ölüyor ya falan. Hani net ya da işte benim de öyle benim de işim çok zor diye hemen bir üstünü sana sunup aferin deyip
evet, kapatıyorsun. İnsanlar konu. Ölüyor o zaman ben hemen anksiyetemden vazgeçeyim.
Evet.
Umarım insanlar sürekli ölmeye devam eder ki ben hiç anksiyete yaşamam. Hep bunu aklıma getiririm bundan sonra. Berbat şeyler izliyorsun sürekli böyle. O Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyor. Ben hiç anksiyete bulaşmayayım bu işlere. Buradan çok sıkıntılı bir şey.
Şey gibi işte ya dediğin gibi ateşini ölçüp abi ateşini söyle düşsün. Abi düşür ateşi ya. Niye düşürmüyorsun? Düşsün işte.
Bak ne ateşi olan insanlar var.
Evet yani. Millet savaşta 3 tane kurşun yiyip koşmaya devam ediyor. Sen niye yiyorsun? İki boğazın ağrıyor diye. Evet, yani bu arada bunu da diyen var. O da ayrı bir konu da.
Yani şey tabii. Modern dünya problemleri olduğu için bir yandan küçümseniyor. Ve hani ben de mesela eskiden anksiyetem yokken çok küçümsüyordum. Mesela annemde işte anksiyete panik atak sorunları var. İşte anlatıyordu bir şeyler. Ben de ona aynı bunları yapıyordum. Yani diyordum anne işte hani sakin ol biraz. Niye bu kadar şey yapıyorsun ki? Büyütüyorsun ki? Mesela annemin şöyle bir tane hikayesi var. Gecenin bir vakti kafaya şeyi takıyor. Yüzüğü. Yüzüğü çıkartmaya çalışıyor. Yüzük çıkmıyor. Zorluyor çıkmıyor. Diyor ben diyor bir penseyle bu yüzüğü keseyim. Çünkü şey diyor yani. O an o yüzük orada sanki beni boğuyor.
Evet, çıkması
öleceğim
lazım.
Ben. Onun çıkması lazım. Evet. Penseyle kaktırdıkça daha da oturuyor. Ve günün sonu eniştem doktor onu çağırıp işte böyle artık hastanelik seviyelerine gelip yüzüğü kestirme. Hani tıbbi yöntemlerle yüzüğü kestirme ve annem de anlatıyor mesela. O yüzük kesildiği ve çıktığı anda sanki bir el boğazımı sıkıyordu ve o bıraktı. İşte ben bunu dinlediğimde diyordum yani annem kafayı yemiş. Sanem'de de vardı mesela. Hatta Sanem'de bunlar böyle anksiyete çocukluğundan beri olan bir şeymiş. Sanem hep bana anlatırdı ben ciddiye almazdım yani.
Evet,
hani şey diyordum hepimizin canı sıkılıyor hayatta hani. Bunu böyle sürekli benim anksiyetem var diye anlatmanın manasını gibi bakıyordum. İşte bu krizi yaşadığım gece gidip şey dedim. Ya çok özür dilerim. Sen bununla nasıl yaşadın bir ömür? Hani bununla yaşanamaz.
Ya insanlarda bir de genel olarak şey yaklaşım var. Böyle şeylerde yani bir zorluk yaşadığını varsayıyor senin haliyle. Yani panik atak geçiriyorsun. Ve onu bir zayıflık olarak görüyor. Hani sende bir şey var. Özür var gibi. Hani sen ne yazık ki işte hani güçlü bir insan değilsin. Kanaatine varıyor senin hakkında. O yüzden aslında o küçümseme birazcık da ondan kaynaklanıyor. Sadece empati yapamamak da değil. Genelde psikolojik rahatsızlığı olan insanlara karşı tam olarak gerçek bir hastalık değil bu. Hani bir virüs bulaşmadı sana. Sen işte karaktersizsin birader. Karakterin zayıf.
Eziksin yani.
Eziksin evet. Öyle bir yaklaşım var insanların. Halbuki sonra kendi başına geldiğinde hemen anlıyor. Öyle olmadığını.
Bu açıları hiç düşünmemiştim. Ki şöyle bile oluyor. Mesela senin anksiyeten geçiyor. Bir süre rahatlıyorsun. Yine insanları anlamamaya başlıyorsun.
Hemen götüm kalkıyor. Diyorsun abi ya ola ya. Biraz, bizim de anksiyetemiz var da en azından ciddi şeyleri var falan diye artistlik yapıyorum. Yani
depresyona girene falan böyle yine saygı duyamamaya başlama. Ne kadar hassassın sen ya.
Evet evet işte aynı hassas doğru kelime o zayıf da değil hassas.
Keşke bu kadar hassas olmasa hayatın gerçeklerini biraz kabul edebilse.
İnsanlar ölüyor yani sen niye stres yapıyorsun?
Evet hemen aynı moda geçiyorum. Afrika'da çocuklar ölüyor senin derdinle. Oo cidden çok kötü.
Neyse ilaç alacak mısın şimdi?
Yok yok o seviyede değilim.
Değil mi?
İstemiyorum yani ilaç olayına bulaşmak ilaca karşı değilim.
Ne alıyordun sen? Cipralex mi?
Cipralex. Yani şeye de karşıyım mesela. Şimdi ilaç istemiyorum derken o da yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir de depresif durumlarda ilaç almamak lazım. Kafasında da bir insan grubu var.
Evet.
İnanılmaz yanlış.
Koşuya git geçer. Spor yap geçer. Avokadoya geçer.
Tabii ki işte spor yapmanın vesairenin bir sürü şeyin de etkisi var. Ama bu bir noktadan sonra artık hormonlar bozuluyor.
Evet.
Sen mutlu olma hormonu salgılayamamaya başlıyorsun
mesela.
Tabii canım
beyin kimyası değişiyor işte.
Yani bu aslında işte grip olmak gibi, kanser evet. olmak gibi net bir şey aslında yani. Senin hormonlarını ölçseler anlarlar mesela. Evet sen işte depresyon hastalığı var sende. Çünkü işte vücudun işte şu hormonları işte fazla salgılıyor, az salgılıyor. Yani bir dengesizlik var. Ve bunun da çözümü ne yazık ki ilaç. Yani bin bir tane yan etkisine rağmen. Ki ben bayağı bir zorladım ilaç içmeme kısımlarını da. Bir sene içince geçti ama tabii bir ton şey var. Onun için mecbur kalmadıkça da hani bugün anksiyetem tuttu hemen ilaca başlayayım kafasında olmam ama bu bir standarda bağlarsa ayıp değil yani çatır çatır içerim.
Zaten o ilaçlar şey gibi değil ki işte ateş düşürücü gibi de değil yani Cipralex falan da etiketmesi için bir süre alman gerekiyor.
Tabii
birkaç
zaten birkaç
yani.
Ay sonra hatta evet. böyle tam zirveye tabii, ulaşıyor. Evet. Ondan sonra da ben iyi oldum deyip hemen de bırakmaman gerekiyor.
Tabii.
Yani uzun bir süre. Neyse bugün bir iki gündem konusu. Konuşmak istiyorum. Son zamanlarda çok sık karşıma çıkan. Bir tanesi şu. Netflix izliyorsun tabii ki.
Of course.
İşte Netflix'teki dizilerde çok fazla, haddinden fazla eşcinsel ilişki var. Buna karşı toplumun değişik kesimleri değişik gerekçelerle tepki duyuyor. Bir bölümü düz muhafazakar kitle hani hiç çekinmeden açık açık söylüyor yani bu günahtır, bu komple olmamalıdır diyen bir kitle var. Bir de anti muhafazakar bir kitle var yani hiç muhafazakar değil yani artık hani modernin nirvanası gibi takılıyor. Ama o da diyor ki ben homoseksüelliğe, eşcinselliğe öyle özel bir nefretim bilmemden bir şeyim yok. Ama diyor bu kadarı fazla, bu bir propaganda yani işte toplumun %10'u eşcinseldir ama dizilerde işte %50'si eşcinsel atıyorum. Bu şey yani abartan ya da senaryonun arasına zorla sıkıştırılmış, aslında hiç gerek yok onun eşcinsel olmasına ama işte hadi bir tane de eşcinsel koyalım. Onun için dizinin özü bozuluyor gibi bir şeyler diyorlar. Sen ne diyorsun bu kadar?
Peki bu ikinci dediğinde şöyle bir sebepten mi diyorlar bunu? Hani bunu politik doğruculuktan yapıyorlar. Hani onlar da memnun olsun diye, işte LGBT izleyici de memnun olun diye. Yoksa bunu bir pazarlama stratejisi olarak bir arkada yani bir şey mi var? Bir yerde bir komplo teorisi mi devreye giriyor? Komplo teorisi derken tırnak içinde komplo teorisi. Yani bir Netflix gay ilişkileri ve LGBT dünyasını pompalamaya çalışıyor. İşte bu bizim dünyaya bakış açımızı etkilemeye çalışıyor gibi bir altyapıyla mı eleştiriyor bunu? Yoksa hani bunlar da politik doğruculuk yapacak diye şimdi hani izleyen de işte bu aralarında bir tane bile gay yok. Aa Allah ne kadar enteresan demesin diye gay izleyiciler. Onlar da araya bir tane gay oyuncu şey karakter sıkıştırıyorlar mı diyor.
Bunun iki tipi de aslında var. O da var, o da var yani. Zaten memnun oldum. İlk grup hakkında konuşmamıza gerek yok.
Değil mi? Evet yani.
Onlara geçmiş olsun.
Üzgünüz.
İnşallah şifayı bulurlar, ne diyelim.
Bir gün inşallah buluşuruz, kavuşuruz tekrar.
Yani onlarla konuşacak bir şey yok. Tamam, doğrudur. Lut Kavmi falan. Doğru yani. Tamam, yani inandıkları doğru şeyle istiyorum. Gayet evet. Tutarlı bir şeyin peşindeler. Şimdi onlara bir şey yok. O başka bir tartışmanın konusu. Netflix çok evet. Hafif kalır yani o tartışmada. İkinci grubu ele alalım. Yani işte artık bu politik doğruculuktan diyordur, ondan diyordur, bundan diyordur. Bir kere sen katılıyor musun buna? Sence çok fazla eşcinsel ilişkin var Netflix dizilerinde?
Yani zor bir soru aslında. Çok fazla derken şimdi sen bana konuyu böyle getirince ben de kafamda teker teker düşünmeye başlayınca evet eskisine göre eski dizilerde mesela hiç olmazdı ya da o konu işlenmiyorsa öyle bir karakter LGBT bir karakter asla bulunmazdı. Şimdi evet yani dizilerde görüyorsun ama bu hani çok mu fazla var, gerçek dünyaya göre çok mu fazla bir şey yansıtıyor onu kestiremiyorum. Ya benim gözüme batmazdı sen böyle altını çizmeseydin mesela.
Peki eskiden acaba şöyle bir şey var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Hiç LGBT yok ya dizilerde, bu nasıl bir rezillik diye bir isyan hatırlıyor musun?
Hayır hatırlamıyorum ama bizim konumuz değildi hiç.
Yani kimse dert etmiyordu yokken. Yani yoklukları kimsenin derdi olmadı. Evet. Ama varlıkları bir anda çok
bir
önemli.
Bir anda çok battı evet.
Hani sorgulanmaya başladı. Bu zamanında Amerika'da da dizilerde ilk zenciler var olmaya evet, başladığında bu tip problemler yaşanmış işte. Hani çok fazla zenci var bilmem ne. Hatta bu Bill Cosby Show'la biraz evet. Kırılmış bu zenci şey. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Ben şuna takılıyorum bir de. Hani az mı var çok mu var o biraz şey bilimsel araştırma yapmak lazım.
Aynen evet. Tam olarak hakim değiliz biz o rakamlara şu
yani
anda.
Yani bir toplumda ne kadar eşcinsel var tam ben bilmiyorum. İki evet. Analiz etmek lazım bütün dizilerini falan bir yüzde çıkartmak lazım. Çünkü algıda seçicilik de olabilir. Mesela ben iki tane erkek yiyişmeye başladığında mesela çok dikkatimi çekiyor. Yani o aklımda kalıyor. Ama diğerine artık o kadar körleşmişim ki heteroseksüel bir öpüşmeye mesela benim aklıma bile gelmiyordur. Aa heteroseksüel öpüşme oldu. Gibi bir şey. Onun
tabii
için
canım, evet.
Belki de çok aklımızda kalıyor da olabilir. Sanki sürekli erkekler öpüşüyor gibi ama belki bir baksak yo zaten gayet çok az olan bir şey gibi olabilir. Ama bunun da ötesinde diyelim ki fazla olmuş olsun. Yani toplumun %10'u eşcinsel olsun ama Netflix'in %20'si olsun. Netflix bir şey mi?
Evet,
toplumun aynası mı? Yani öyle bir misyonu görevi mi var? Şey mi diyor Netflix? İşte biz dizilerimizde tam olarak hani dünyada kaç tane eşcinsel varsa oran olarak o kadar eşcinsel koyacağız. Evet. Ne kadar işte mafya varsa tam o kadar mafya dizisi yapacağız.
Tabii canım ya sonuçta özel bir tane şirket oraya satıyor mu bu ürün? İzleniyor mu? Onun için konu kapandı. Bir gün bu sebepten dolayı çok fazla gay karakter var diye izlememeye başlarlarsa belki o zaman kendini o soruyu sorar. Der ki abi şu an yaptığımız hani şey bir politika uyguladıklarını varsayarak söylüyorum. Hani onlara hak vererek. Hani bir politika uyguluyoruz biz. Değmemeye başladı. Biz politikayı uygulamayalım. İnsanlar nedense rahatsız oluyor diye masayı yatırabilir. Ama ki bence öyle bir durumda bile vazgeçmezler gibi geliyor bu şeyden. Bu politikadan. Bir politika uyguluyorlarsa tabii.
Yani bu politika varsa yani biz işte eşcinseller vardır ve bunca yılda hakları yenmiştir yani görmezden evet. gelinmişlerdir. Biz bunu gerekirse bir işte
pozitif ayrımcılık.
Eşcinsellere pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve daha da görünür kılıyoruz. Bence buna çok tamam yani.
Evet, alkışlamak lazım, bu kadar.
Hani bir şey, bu yok, güzel ortada. Bir şey.
Evet.
Bunu yapmıyorlarsa, sadece bu bir ticari kaygıysa, bu da makul bir şey. Cidden demek ki ticari olarak işlerine geliyor ki yapıyor. Yani demek ki bu kadar bağırıldığı kadar bir rahatsızlık realitede yok. Adamların elinde evet. bütün hepsinin verisi vardır. Yani adam iki tane erkek öpüşünce bir anda dizi kapatılıyorsa
tabii canım.
Bunu biliyor yani ve ona göre hamlelerini yapar. Bir de şey yani bence bu. Ben az seksistim demiştim ya. Bence evet. bu da hepimizin aslında içinde olan az homofobiklik.
Homofobiklik.
Yani evet. değilim zannediyoruz. Ama değilim dediğimiz şey aslında homofobiklik. Yani 50 yıl sonra şu an bunları konuşmak net homofobi olarak belki ortaya çıkacak. Şu an öyle tam o kadar da değil. Çünkü işte diğer şeyleri dert etmiyoruz. Yani deli gibi mafya filmi yapılıyor mesela. Toplumda bu kadar mı mafya var demiyoruz. Yani olmak zorunda işte ya da çok zengin dizileri oluyor. Bu kadar zengin yok ki.
Ya mesela işte CSI, NCIS gibi diziler çekiliyor. Dizide neredeyse her 3 günde bir, 4 günde bir akıl almaz seri katiller ve akıl almaz cinayetler serisi oluyor. Kimse bunları soruşturmuyor mesela, bu kadar çok var mı ya, kimse demiyor.
Evet, siz işte seri katilliği mi özendiriyorsunuz, bunu mu pohpohluyorsunuz?
Evet, mesela yani.
Hiç böyle bir dert yok yani, orası bir fantezi dünyası. %90 bile eşcinsel olabilir.
Evet.
Yani hep eşcinsel olabilir, heteroseksüel ilişki daha dar olabilir. Neyse yani kısacası aynı fikirdeyiz. Onun için evet. çok didaktik bir tartışma oldu. Tebrik ediyorum. Çok güzel fikirlerim var kardeşim.
Senin de kardeşim, her zamanki gibi.
Cidden çok güzel. İkinci tartışma konusu. Bu daha eğlenceli. Yine aynı fikirde olabiliriz belki, bilmiyorum. Şeyma Subaşı'yı biliyorsun.
O kırmızı çizgin.
Benim kırmızı çizgim. Ve çok üstüne gidiyorlar bu kızcağızın. Yine üstüne gittiler ve biliyorsun bu kızcağızın üzerine gidildiğinde ben anında tepki gösteriyorum.
Ben de dikkat etmeye başladım son zamanlarda. Ya gerçekten kızcağızın çok haksız üstüne. Sanki bütün dünyanın sorunlarının kaynağı oymuş gibi bir şey var. Her şey ona bağlanıyor bir muhabbette.
Yani kızın kimseye saldırdığı falan yok yani. Aptallık, cahillik bile yapıyorsa kendine yapıyor yani.
Evet yani. Niye bu kadar rahatsız olunuyor bundan anlamıyorum.
Ve bence o kadar seksi insanlar cahil de olma hakları yani.
Var yani, sadece çirkin insanların akıllı ve mantıklı şeyler söylemek gibi sorumlulukları var. Güzel insanların öyle bir sorumlulukları yok. Güzelsen gayet yüzeysel bir hayat yaşamaya hakkın var değil mi Fatih?
Ya tabii ki yani, iki tane cahil laf ediyorsun ama bize ne kadar güzellikler gösteriyorsun. Senin de o yanınla seni takdir etmemiz lazım. Neyse konuşu. Biliyorsun bunun İtalyan, senin gibi İtalyan olan bir sevgilisi var. Gaudi mi Guido mu öyle bir şey. Bunlar işte evde bir vlog çekmişler. Yemek muhabbeti var. Muhabbet bir noktada şeye geliyor. İtalyan mutfağı, Türk mutfağı. Şeyma diyor ki, ben kısa bir bölümünü izledim. Yani komplesini izlemedim. Tam kontekste hakim değilim. Diyor ki özetle, İtalyan mutfağı Türk mutfağını döver. Daha zengin bir mutfak diyor.
Haklı.
Tamam, güzel oldu bu. Ve insanlar inanılmaz bir tepki verdiler. Yani seviye şu, Şeyma Subaşı bir vatan hainidir ve İtalyan bir erkekle yatmaya başladığı için bunu söylüyor. Sen herhalde anlıyorsun, yatmaya başlamaktan
evet,
kastanın
evet,
tam cümlesi
anladım.
İtalyan yemek.
Evet.
Yedi ve yemeklerini de sevdi gibi. Ve herkes bunu böyle çok rahat yapıyor. Mesela bunu başkasına söylesen, bu demin dediğim İtalyan bilmem nesi yemek falan, feminist dernekler falan, Türkiye ayaklanır bu laflara.
Tabii canım.
Çok cılız tepkiler geliyor çünkü hani Şeyma Subaşı'na her şeyi demek müstahak gibi bir durum var. Neyse, özetle sen ne düşünüyorsun? İtalyan mutfağı Türk mutfağından daha mı zengin? Politik olmak zorunda değil yani, bütün duygu ve düşüncelerini aktarabilirsin.
Ya tabii, benim için tabii ki de öyle ama bu şeyden kaynaklanıyor olabilir. Türk mutfağının inceliklerine ve zenginliğine belki ben hakim değilimdir de benim hissettiğim İtalyan mutfağı daha zengin gibi geliyor bana.
Ya şöyle bir sıkıntı var.
Ya bu arada şöyle bir şey var, bu arada lafını kestim pardon da, hani zenginlik hani derken sonuçta yüzeysel bir tartışmaya girdiğimizi kabul ediyoruz herhalde şu an gereksiz bir.
Şöyle bir şey var, bir mutfağın zengin olması konusunda aslında karşılıklı bilgisizlikler var. Yani Şeyma Subaşı'na işte atılan yorumlarda çoğu şeydi. İtalyanların bir makarnaları var, bir de pizzası var. Bizim de 100 tane şeyimiz var. Bütün tez bunun üzerine kurulu. Ama muhakkak İtalyanların sadece makarna ve pizzası yoktur.
Evet.
Neleri var mesela? Onlarda da bizim gibi yemekler var mı?
Böyle bildiğin ev yemekleri, sulu yemeklerden mi
mesela,
bahsediyorsun?
Mesela, evet.
Var tabii canım. Yani orada da işte burada da mesela dolma yapılıyor. Orada da başka bir versiyonu yapılıyor. Mesela enginar dolması yapılıyor.
Büyük ihtimalle orada sen anlatsan ki işte bizde de enginar dolması var, bayılırım diye. Bu insanların çoğu şaşırır. Ne enginarı ya? Hani İtalya'da enginar dolması diye bir şey mi yapılıyor gibi.
Ya İtalya'nın şöyle bir farklılığı var. Birçok yemek ulusal seviyede şey kazanmıyor. Yani yemek kültürüyle ilgilenen, bu işi seven, buna eğilen insanlar haliyle bu konulara hakim. Azıcık İtalya'yı gezmiş olan insanlar hakim oluyor ama hani normalde çok şey değilsen, kendi yaşadığın şehirden çıkmıyorsan ve bu konulara çok böyle önemsemiyorsan bir İtalya'nın bile haberi olmayacağı şeyler mevcut. Çünkü orada bölge ve yöresel şeyler çok gelişmiş. Genel olarak zaten İtalya'nın ulusal bir şeyi oluşması 1800'lerin sonunu bulduğu için insan hani aynı dili konuşmayan insanlar bunlar sonuçta. Öyle ya da böyle birbirlerini tanımıyorlar, etmiyorlar. 1800'ler 1900'lerden sonra mesela domates soslu makarna güneyden kuzeye çıkıyor. Çünkü bir iç göç gerçekleşmeye başlıyor. Bu tip detaylar var. Orada insanlar tabii ki de şimdi bütün dünyaya mal olmuş yemekler, evet, makarnası ve şeysi, pizzası haliyle ünlü. Ama normalde nasıl Türk mutfağında bazı yemekler gelişmiş, sakatat pişirmeler, sokak yemeği, bugün sokak yemekleri dediklerimiz var. İtalya'da da onların muadilleri var. İşte kokoreç varsa onun benzeri var. Değişik bölgelerde değişik şekilde kokoreç yapıyorlar. Çünkü haliyle Yunan mutfağından, Türk mutfağından zamanında etkilenilmiş bir şekilde. Zaten aynı coğrafyaya sahip ülkelerde bu her zaman gördüğümüz bir şey.
Aslında anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Türkiye'de atıyorum İstanbul'daysam, Türkiye'nin bütün bölgelerindeki yemekleri hepsi İstanbul'da meşhur. Yani kokoreç de yersin, kebabın cinslerini de yersin, İzmir mutfağını da yersin. Herkes hepsine hakim.
Evet.
Ama İtalya'da bu daha çok yöresel bir muhabbet. Atıyorum sen Milano'daysan, işte İtalya'nın başka bir bölgesindeki yemeğe belki denk bile gelmiyorsun ama aslında İtalya'da o bölgesinde başka bir tür yemek var. Atıyorum orta bölgesinde daha çok et var.
Ya mesela şöyle bir şey var. Sen mesela kokoreç tam olarak hangi bölgenin asıl yemeği Türkiye'de?
Kokoreç aslında Türklerin yemeği değil.
Ya tamam, hangi coğrafi bölgeye ait?
Kokoreç Rumların, yani Yunanların yemeği. Yunanlardan zamanında bize gelmiş ve sonuç olarak işte şu an kokoreç bizim diyoruz aslında Anadolu topraklarının.
Ya onların kokoreçsi dediği aslında gerçek olan mı? Kokoreç değil mi yani onun?
Yok, biz onlardan öğrenmişiz. Yani Türkiye'de 1950-1960'lardan sonra
anladım.
Türkler kokoreç diye bir şeyin olduğunu ilk kez Asım Usta'yla falan öğreniyor. Yani bundan 150 yıl önce kokoreç desen bir Türk kokoreç diye bir şey bilmez. Yunanlıların bildiği
anladım.
Bir şey.
Ya sana şöyle söyleyeyim. Mesela işte İtalya'nın güneyinde Puglia'da ve Sicilya'da iki tane farklı şekilde kokoreç yapılıyor. Bir tanesinin adı Stigiola mesela. Daha böyle şişe geçirilmiş ince kokoreçleri şişte pişiriyorlar. Hazırlanışın aşağı yukarı aynı ama. Görünüşü de aynı. Sadece bir kokoreçin küçüğünü düşün, böyle incesini düşün. Ama işte Sicilya'da yine benzer şekilde hazırlanan bir kokoreç var. O birazcık daha farklı. Ufak tefek böyle farklılıklarla işte onlar Yunan mutfağından etkilenmiş. Aşağı yukarı aynısı var. Ama ben mesela işte İtalya'da Toskana'da yaşadım üniversite yıllarında. Orada da işte ineğin midesinden yapılan bir tane var. İnsanlar çok beğeniyor falan da ben o kadar hastası olmamıştım.
Yani aslında özetle bir Türk zannediyor ki bizde yüzlerce yemek var ama İtalya'da 3-4 çeşit var. Çünkü biz onları biliyoruz sadece. Aslında İtalya'da da bölge bölge yöre yöre dolaşsan İtalyanların da yüzlerce yemeği de onların var. Ve aslında bu şey tartışması çok da sağlıklı değil. Tam olarak hangimizinki daha zengin?
Öyle bir tartışma olamaz zaten. Çünkü aşağı yukarı aynıdır. Aynı hayvan varsa, aynı sebzeler varsa, aşağı yukarı yapabileceğin şeyler, aynı coğrafi koşullar varsa yapabileceğin şeyler zaten onlar.
İklimsel olarak İtalya'ya benzediğimiz için aslında buradaki çoğu şey orada da var. Zaten onların da bir sürü yemeği var. Kimle tartışılabilir belki bu? Bir ülkenin denize kıyısı yoktur. Kafadan zaten o balık yemeği yapamamaya başlıyor.
Evet.
Çünkü o malzeme yok adamın elinde. Yoksa şöyle bir kafa olamaz yani. Bizde bütün malzemeler çıkıyor ama yapmıyoruz yemeğini. Sadece makarna yiyoruz biz. Çünkü malız. Yani böyle bir şey yok yani. İtalya'da da işte enginar yemeği, o yemeği, bu yemeği, evet. Şu yemeği. Envai çeşit yemek var. Özetle iki tarafın mutfağı da zengin. Birbirinizin kalbini böyle şeyler için
kırmayın, üzmeyin.
Değmez.
Bence kardeş arası böyle kapışmalar hiç gerek yok.
Evet, iki tarafında mutfağı tabii ki iyi ama tabii ki Türk mutfağı daha zengin. Yani içten içe hissimi merak ediyorsan Türk mutfağı abi, yani hani ayıp olmasın diye sana şimdi içtim. Türk mutfağı bir tık önde diyebiliriz.
Seni mi kıracağım kardeşim ya?
Neyse, bugünlük bence bu kadar yeterli. Zaten bu karantina günlerinde hafif anksiyetem olduğu için şimdi de böyle ayaklarımı sallamaya başladım. Alttan ayaklar sallanıyor. Bu yayını hemen kesmelisin. Ellerim falan terledi. Onun için bugünlük de bu kadar desek olur mu? Tamam, en pozitif olur. Halimizle olur. Canım kardeşim.
Eyvallah kardeşim.
O zaman gözlerinden öpüyorum. Arayı açmayalım.
Bir de biraz rahat ol biraz ya. Ne bu ya? Ne bu stres falan? Takma kafaya abi.
Kafana tokadan başka bir şey takma.
Kapatıyorum.
Evet.